Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ramazan ayının bereketi, feyzi tekrar üzerimize olsun. Güzel bir manevi iklimdeyiz sevgili dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da. Gerçekten Erkam Radyo'da da bu ay içerisinde Ramazan'a özel çok güzel programlar yapılıyor. Zaman zaman dinliyoruz ve iftar sevinciyle Ramazan ayında da Erkam Radyo'da bu duygularımızı yaşıyoruz. Kitap Dünyası programı da yine aynı heyecanla Ramazan ayında da devam ediyor. İnşallah sizlerin huzuruna gelmeye devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Ve Ramazan ayında belki biraz daha okumalarımızı manevi olarak kalp dünyamızı geliştirecek yönde bir okumalar içerisine girmek gerekiyor. Bunun için her zaman söylüyoruz, her zaman ifade ediyoruz. Ramazan ayında en fazla okunması gereken ve en başta okumamız gereken kitap, bütün kitapların kendisini daha iyi anlamak için yazılan Kur'an-ı Kerim'imiz, Allah'ın kelamı, hayat rehberimiz olması lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı mukabele ediyorlar. Karşılıklı okuyorlar. Kur'an-ı Kerim vahiy olarak indirildikten sonra bugün belki İslam ülkeleri arasında en fazla ve en güzel şekilde uygulanan mukabele uygulaması da hafızlarımızın camilerde farklı vakitlerde okudukları mukabele dediğimiz her gün bir cüz okuma geleneği de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam ile beraber okumuş olduğu o mukabeleden kaynaklanıyor. Ramazan ayı Kur'an ayıdır tabii, bunu defaatle ifade ediyoruz ve Kadir suresi Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı ve bu gecede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini beyan ediyor bize. Onun için Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamaya, Kur'an-ı Kerim'in bize vermek istediği mesajı anlamaya dönük bu ayda biraz daha yoğun bir şekilde hem Kur'an-ı Kerim'in metnini, Arapça metnini, hem de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya dönük farklı okumalar yapmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu konuya dikkatlerinizi çektikten sonra sevgili dinleyenlerimiz, geçtiğimiz haftadan kalan kitaplarımızla inşallah ve yeni kitaplarımızla da programımızı devam ettirelim. Yüzyılımızın köşe taşlarını oluşturan önemli yazarlardan ve kitaplardan bahsediyorduk. Bu uzun bir konuydu kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden bu haftada inşallah düşünce dünyamızı, kültür dünyamızı, tefekkür dünyamızı etkileyen önemli yazarları ve onların kitaplarını inşallah sizlere takdim etmeye devam edeceğiz. Şöyle hatırlayalım, geçtiğimiz hafta kimlerden, önceki haftalarda kimlerden bahsetmiştik? Sezai Karakoç'tan bahsetmiştik, Necip Fazıl Kısakürek'ten, Nuri Pakdil'den, Rasim Özdenören'den ve Ahmet Hamdi Tanpınar ve onun Huzur isimli kitabından ve bir de Mor Salkımlı Ev isimli kitabı ile Halide Edip Adıvar'dan bahsetmiştik ve o kitaplara da kısaca temas etmiştik sevgili dinleyenlerimiz. Bu hafta ise Cemil Meriç'le başlayalım kıymetli dinleyenlerimiz. Cemil Meriç de önemli bir düşünce insanıdır. Yakın dönemde yaşamış ve arkasından güzel kitaplar bırakmış ve bizim insanımızın değerleriyle barışık bir vaziyette bir hayat sürmüş ve gerçekten de bıraktığı kitapları hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen önemli başyapıtlar konumunda olan kitaplar. Cemil Meriç'in çok kitabı var tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz. Bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Ancak onlardan bir tanesi Bu Ülke isimli kitap. 1974 yılında yazılmış sevgili dinleyenlerimiz. İlk defa yayımlandığı 70'li yıllarda adeta bir şiir kitabını okur gibi birçok cümlesini ezberlemeye çalıştığımız Bu Ülke muhtemelen Cemil Meriç'in sağ okuyucu kitlesinin karşısına çıktığı ilk kitabı olması dolayısıyla çok üstün bir ilgi ve alaka görmüştü Cemil Meriç'in. Günümüzde hala tartışılan ve bir çözüme kavuşamayan doğu batı, eski yeni, sağ sol, gelenek, yenilik, edebiyat ve siyaset gibi konuları Cemil Meriç'in kendi hayat macerası etrafında ele aldığı Bu Ülke kitabı, yayınlanışı üzerinden yarım asır geçmiş olmasına rağmen ehemmiyetini, önemini hala korumaktadır. Genç nesillerin her paragrafı üzerinde düşünerek Cemil Meriç'ten okuyacakları ilk eserlerden biri Bu Ülke kitabıdır. Evet, Bu Ülke kitabı gerçekten öyle söylenir. Yazar olmak isteyen bir insanın mutlaka okuması gereken kitaplardan bir tanesidir Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabı. Mağaradakiler kitabı da bu kadar güzeldir. Jurnal 1 ve 2 kitabı da, Umran'dan Uygarlığa isimli kitabı da Cemil Meriç'in önemli kitaplarından ve tercüme eserleri de var aynı şekilde kıymetli dinleyenlerimiz. Kısaca Cemil Meriç'i baştan sona okumak gerekiyor. Hem düşünce dünyasını daha yakından anlayabilmek ve özellikle onun yaşadığı dönemde Türkiye'de bir takım kavramsal kargaşaların yaşandığı dönemde o kavramlara açıklık getirmesi ve bir yönüyle de sınırları keskin çizgilerle çizmiş olması açısından Cemil Meriç bir sosyolog olarak, bir sosyoloji konularını analiz eden bir insan olarak mutlaka okunması gereken yazarlardan bir tanesi. Tabii çok dramatik bir hayatı var. Hayatını okuduğumuzda gençlik yıllarında Hatay'da lise yıllarını okuyor ve Fransız kültürüne muhatap bir vaziyette yetişiyor. Hatta solculuktan, sol görüşlü olmaktan yargılanıyor. Bir dönem farklı bir düşünce, farklı bir hayat tarzı içerisinde oluyor ama daha sonraki yıllarda adeta kendini bularak ülkesinin insanlarını, ülkesinin gerçeklerini, kendi yaşamış olduğu medeniyetin büyüklüğünün farkına varıyor ve hayatının son dönemlerini de gözleri ama bir şekilde geçiriyor Cemil Meriç. Biz de rahmetle yad ediyoruz. Şimdi kızı hayatta Cemil Meriç'in, Ümit Meriç hanımefendi. Onun da gerçekten çok güzel kitapları var. Sosyoloji ile alakalı yazmış olduğu çok akademik eserleri, çalışmaları var. Verimli çalışmalarının olduğunu da söyleyelim kıymetli dinleyenlerimiz. İkinci kitap bu haftamızın, kısaca temas ederek devam ediyoruz. Yine Üstad Sezai Karakoç'tan Gün Doğmadan isimli kitap. Sezai Karakoç 1950 sonrası modern Türk şiirinin akla ilk gelen yüz akı isimlerinden biri. Edebiyat tarihlerinde genellikle bir şair olarak yer alır ama o aynı zamanda ülkesinin meseleleri üzerinde düşünen, kafa yoran, çözüm yolları arayan bir entelektüel, önde gelen bir fikir adamı. Adıyla özdeşleşen diriliş kavramı, evrensel bir inancın, ahlakın, bir kültür ve medeniyet tasavvurunun ve dünya görüşünün sembolüdür. Evet, Sezai Karakoç'un mutlaka diriliş, daha doğrusu diriliş kavramının etrafında yazmış olduğu kitapları mutlaka okumak lazım. Sezai Karakoç'un genel manada manifestosu budur. Diriliş kavramı çerçevesinde bütün kitaplarını kaleme almıştır. O, şiirlerini sırf sanat yapmak amacıyla yazmamıştır. Onun şiirleri saf şiir anlayışı doğrultusunda ama her biri aynı zamanda birer mesajla ihtiva eden abide gibidir. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un yarım asırlık şiir serüvenini ihtiva eden Gün Doğmadan, bütün entelektüellerin mutlaka okuması gereken, yarınlara kalacak muhteşem bir sanat şaheseridir. Sezai Karakoç'un Gün Doğmadan isimli şiir kitabı. Tabii şair olmasının yanında aslında ağır basan bir diğer tarafı da bir düşünce insanı olması, bir tefekkür insanı, mütefekkir olması, bir öncü insan olması Karakoç'un. Kendi müzevi hayatındaki yaşamış olduğu dönemde, Allah rahmet eylesin, geçtiğimiz yılda vefat etti. Yaşadığı dönemde de çok fazla hiç görünmeyen, başkaları gibi, belki diğer insanlar gibi televizyonlar ekranlarına çıkmayan, Ama kendi dünyasında, kendi münzevi hayatında çok önemli eserler veren bir isimdir Sezai Karakoç, rahmetli sevgili dinleyenlerimiz. Evet, devam edelim. Bu öncü kitaplardan kim var başka bakalım. Şöyle, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yine Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli kitap. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün hem bugün hem de gelecekte okunacak bir roman olarak görmek lazım. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanı modernleşme bağlamındaki ironinin ve entelektüel eleştirinin kurum ve tipoloji üzerinden kurulduğu son derece etkili bir roman. Daha adıyla şaşırtmaya kadar roman ve sonuna kadar ciddi ile şaka iç içe geçmiş olarak devam eder. Onda modernlik, zaman ve iş arasındaki doğrusal ilişki görülebileceği gibi gecikmiş ve yozlaşmış bir modernleşme takıntısı da görülebilir. Romanın satır aralarındaki bilgi, kuramsal bakış açısı ve modern Türkiye'nin epistemoloji yokluğu da romana kolay kapanmayacak bir yol açmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli kitap okunması gereken güzel kitaplardan bir tanesi. Ahmet Haşim'in Piyale isimli kitabı sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitaplar tabii özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış. Yazarları da aslında hem Osmanlı dönemini bilen, yaşayan hem de Cumhuriyet dönemine şahit olan, Cumhuriyet dönemini yaşayan önemli edebiyatçılar. Aslında iki yönü de, yani bir yönüyle Osmanlı'yı da, Cumhuriyet'i de bilen insanlar olması sebebiyle yazmış oldukları kitaplar da bu yönüyle ehemmiyet arz ediyor. Evet, Ahmet Haşim'in Piyale isimli kitabı. Modern Türk şiirinin merkezindedir Ahmet Haşim. Ahmet Haşim modern Türk şiirinin merkezinde, Piyale ise bu kitaplarının, yazmış olduğu kitapların merkezinde olan bir çalışmadır. Çünkü Cumhuriyet öncesinde ve sonrasındaki birçok şiir hareketinin, poetik duruşun izler veya karşı çıkışlar düzlemlerinde Ahmet Haşim'le ilişkisi hep kurulacaktır. Ahmet Haşim bu bakımdan modern şiirin, Piyale'de Haşim şiirinin miyek taşıdır demek lazımdır. Piyale, Ahmet Haşim'in önemli şiir kitaplarından bir tanesi. Hem o dönemi anlama açısından Cumhuriyet'in modern şiire geçişini bize göstermesi açısından önemli bir çalışma. Bir diğer kitap ise sevgili dinleyenlerimiz, İsmet Özel'in Erbain isimli şiir kitabı. İsmet Özel sadece bir şair değil, aynen Sezai Karakoç gibi, aynı zamanda bir felsefeci, aynı zamanda bir düşünce insanı ve kitaplarıyla, fikirleriyle de belli bir zaman diliminde belli bir kesimi etkilemiş insanlardan, yazarlardan bir tanesi. İsmet Özel, Türk şiirindeki özgün varlığını 60 yıldır koruduğu gibi gelecek 60 yıllarda da koruyacaktır. Ve bize kalırsa İsmet Özel şiirinin merkezi, yeri de Erbain üzerinden görülecek ve okunacaktır. Çünkü Erbain, İsmet Özel'in düşüncenin hareket kabiliyetini, eylemin düşünsel arka planını dile dönüştürdüğü entelektüel bir dilden ritmi, akışkanlığı ve söylemi özgün olan bir şiiri kurduğu bir kitaptır. Bu yüzden daima okunacak ve şairler kendilerini, hizalarını bulmak için Erbain'e ihtiyaç duyacaklardır. Aslında Erbain isimli kitap bir manada hem İsmet Özel'in hem de onun şiir anlayışının adeta bir zirve noktasıdır. Erbain'den önce ve Erbain'den sonra belki onu okuyan insanlar da bu kıyaslamayı yapacaklardır. Ve birçok şaire de İsmet Özel'in bu şiir tarzı ilham kaynağı olmuştur kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii 100 yılın kitaplarını takdim ederken Mehmet Akif'in Safahat isimli kitabını atlamamak lazım. Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz ve Kemal Tahir'in Devlet Ana, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitapları da çok önem arz etmektedir. Türk ve İslam aleminin tarihi, aktualitesi ve geleceği konusunda geliştirilmiş perspektifler, tespitler, tenkit ve tahlillerin oturmuş bir dil ve hikmetli bir üslubu ile dile getirmesi dolayısıyla Mehmet Akif'in safahatı çok önem arz etmektedir. Hem bir dönemin, yani Türkiye'nin, Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu yıllarında bir toplumun sosyolojisini anlatması bakımından, bir toplumun acılarını, kederlerini, sevinçlerini, umutlarını ve dirilişini bir manada anlatması bakımından safahatın dili ve üslubu ve şiir tarzı gerçekten ehemmiyet arz etmektedir. Sadece o yazılanları, safahatta yazılanları bir şiir olarak görmemek gerekiyor. Aynı zamanda o zamanın olaylarına da, o zamanın sosyal ortamına da ışık tutan yazılar olarak görmek lazım ki Mehmet Akif merhum da önemli bir şahsiyet, önemli bir yazar, önemli bir şair, aynı zamanda düşünce insanı ve bir yönüyle de belki bir İslam alimi olarak görmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Şimdi kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Aranın ardından farklı kitaplarımıza devam edelim. Yüzyılın kitaplarına da inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden diğer çalışmalarla, çünkü çok önemli çalışmalar var, bunları sizlere aktarmak durumundayız. İsmail Kara'nın çalışmaları, efendim Cahit Zarifoğlu'nun çalışmaları gibi bu zamana, yüzyıla ışık tutan kitapları inşallah sizlere aktaracağız önümüzdeki hafta. Şimdi kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz ve aranın ardından diğer kitaplarımızla devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hece Yayınlarından çıkan güzel bir kitapla devam edelim istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Değerli yazar ve akademisyen, aynı zamanda sosyolog olan bir yazar Köksal Alver'in Steril Hayatlar isimli kitabını inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bu kitabı takdim ederken Okur dergisinin yeni sayısında yazısı yayınlanan Yunus Emre Tozal beyefendinin, kardeşimizin de bir yazısından istifade etmeye gayret göstereceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Tabii Okur dergisinin yeni sayısı da bu arada çıkmış oldu. Efendim Mart-Nisan sayısı tam 36. sayı sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da Okur dergimizi sizlere takdim edeceğiz, bir kitap dergisi olması hasebiyle. Köksal Alver sevgili dinleyenlerimiz önemli bir yazar ve sosyolog. Özellikle kent sosyolojisi üzerine kitaplar kaleme almış ve modernlik kavramını, sosyal hayatı ve insan katmanlarını, sosyal hayatta yaşayan farklı düşünceden ya da farklı kültürlerden gelen insanların zaman ve mekan ilişkilerini, insan ve mekan ilişkilerini kaleme aldığı çok gerçekten okunması gereken kitaplar yazmış bir yazar. Steril Hayatlar da kentte mekansal ayrışma ve güvenlikli siteler alt başlığıyla sunuluyor. Ve site hayatının, yani mekan anlamda site dediğimiz evlerin, binaların bir yönüyle sosyolojideki etkilerini inceliyor bu kitabında. Yunus Emre Tozal kardeşimiz de bu kitapla ilgili bir kritik yazısı kaleme almış. Tabii mekan ve insan ilişkisi konuşulduğunda ve özellikle mimariyi ilgilendiren mevzular konuşulduğunda tabii ki Turgut Cansever'i hatırlamamak mümkün değil. Çünkü Turgut Cansever de özellikle modern mimariye karşı geliştirmiş olduğu daha tabii, daha insani, daha fıtrata uygun mimariler geliştiren ve kendisi de bir mimar olan önemli bir şahsiyettir. Turgut Cansever'in mimarlık disiplinini varlığın tüm alanlarını kapsayan bir bilim olarak gören bakış açısı, mimarlığın içinde yaşadığımız 21. yüzyılın sadece şehirleri oluşturmasında değil, insan hayatının sosyolojik, psikolojik ve kültürel alanlarını da etkilediği bilim insanlarınca tespit edilmiştir. 20. yüzyılın en önemli mimarlarından, Chicago ekolünün de temsilcilerinden Wright, mimarlık biçim haline gelmiş, yaşamın ta kendisidir sözüyle zaten doğa ile yapının kendiliğinden bir uyum içinde olması gerektiğini ifade ederek mimarlığın insan hayatının tüm evrelerini kapsadığını bize ifade etmiştir. Eserlerinde de bu bakış açısını yerleştiren Wright, meşhur şelale evi projesini açıklarken yapının toprağı kucaklayabilmesi gerektiğini, orada yaşayacak insanların doğaya sadece bakmalarını değil, doğayla birlikte bütünleşerek yaşamalarını istediğini belirtmiştir. Yani aslında bir fıtratın gerekliliği olan insanın doğal hayatla bütünleşerek ve bu hayatın içinde bir parça olarak yaşaması gerektiğini ifade ediyor. Turgut Cansever'in mimarlığı, varlığın aşkın bir tanımı olarak gören bakış açısı bize ne söylemektedir? Cansever, insanın çevreyi idrak etmesini ve içinde yaşadığımız güzel dünyayı sonsuz bir saygı ile koruyup güzelleştirmesini ahlaki bir sorumluluk vazifesi olarak görmesi gerektiğini belirtir ve ardından da sorar. 21. yüzyılın modern ve modern olma yolunda ilerleyen kentleri insanı mutlu edebilir mi, edebiliyor mu? Mimarlık özelinde ilerleyecek olursak, insan nasıl bir çevrede ve nasıl bir hayat yaşamalıdır ki mutlu olabilsin? Bu sorulara elbette cevap vermek zor olsa da en azından mimarlık disiplininin modern şehir hayatında insanı mutlu edebilecek koşullara hizmet edip etmediğini tartışabiliriz diyor Yunus Emre kardeşimiz. Gelelim Köksal Alver'in Steril Hayatlar isimli kitabına sevgili dinleyenlerimiz. Köksal Alver'in Steril Hayatlar, kentte mekansal ayrışma ve güvenlikli siteler başlığıyla yayınladığı kitabı, ilk baskı tarihi 2007'den itibaren önemi her geçen zaman içinde artan, az önce sorduğumuz sorularımıza da cevap arayan, analiz ettiği cevaplarıyla günümüz modern toplum hayatına ışık tutan önemli eserlerden birisidir. Köksal Alver, güvenlikli sitelerin varoluşunu yapıları itibariyle kapanma isteklerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Yüksek duvarlar, kameralar, tel örgüler, 7/24 bekçiler aslında güvenlikli siteyi dünyaya karşı dışarıya kapatmaktadır. Sadece sitenin içinde yaşayanların kullanabileceği alanlar, özel imkanlar elbette toplum içindeki ayrışmanın temelini oluşturmaktadır. Önemli bir nokta, aslında site hayatı dediğimiz bugün büyük şehirlerde belki insanların birçoğunun da heves ettiği ve bir sitede evim olsun düşüncesini taşıdığı bu yapılar bir manada toplumsal ayrışmanın da maalesef temelini oluşturmaktadır. Köksal Alver'e göre dahası güvenlikli sitelerin toplumsal ayrışmaya yol açması kaçınılmazdır. Çünkü geleneksel hayat tarzına ve toplumun hemen her kesiminden insanın ortak buluşma alanlarına yeni mekansal boyutlar katması, ayrıştırması sadece mekansal anlamda değil, yazarın ifadesiyle sterilize, izole, ayrışık bir hayatı tetiklediği ve özendirdiği, bu yönüyle toplumsal dayanışmaya zarar verdiği tespit edilmektedir. Evet, bugün sevgili dinleyenlerimiz gerçekten hani bunu bir eleştiri olarak belki değil ama bir tespit olarak söylemekte fayda var. Çok modern, çok pahalı siteler, efendim müstakil yapılmış villalar, evlerin olduğu ve kapısında birçok güvenlik görevlisinin efendim şifrelerle, kartlarla girildiği siteler aslında bir yönüyle bizim toplumsal olarak ne kadar çöküntüye uğradığımızı, ne kadar birbirimize güvenmediğimizi ve ne kadar güvenlik probleminin yaşandığının göstergesidir. Ve orada, o evlerde insanlar kendi dünyalarında, kendi evinin bahçesinin duvarlarının içerisinde sadece kendisiyle ve belki ailesiyle birlikte bir hayat kurarak, duvarın arkasındaki komşusundan dahi haberi olmadan ya da sınırlı bir haberi olarak hayatını sürdürerek herkes kendi mekanında mutlu olmaya çalışırken, bir manada sosyal olmayı bir kenara bırakmış, ayrışmış, uzaklaşmış ve kopmuş bir vaziyette, komşusundan kopmuş ve komşuluk ilişkisini geliştirememiş, sadece sitenin kapısından girerken güvenlik görevlisiyle belki bir göz göze gelme, girerken ve çıkarken ve kendi evinin bahçesinin içine girdiği zaman dış dünyayla irtibatını kesmiş bir hayat. İşte yazarın da bize burada anlatmaya çalıştığı, anlatmak istediği steril hayatlar derken bunu kastediyor. Halbuki biz bir Müslüman olarak, bir Müslüman olarak ve sorumlu bir insan olarak, öyle değil mi? Kültürümüzde, geçmişimizde mahalle hayatı dediğimiz o hayat, efendim yan komşu dediğimiz, sorumluluk hissiyatıyla bakmamız gereken yan komşu dediğimiz insanlar, mahallemizin sokaklarında çocuk sesleri, değil mi? Yani bunlar hep filmlerde kalan görüntüler oldu ama aslında olması gereken bu değil miydi? Ama şimdi ya dikey mimari içerisinde steril hayat yaşıyoruz, yine güvenlikli sözüm ona sitelerde, ya da yatay mimaride lüks olarak algılanan, yine birçok güvenlik önlemi alınmış sitelerde yaşıyoruz. Böyle olunca da hem kendimizden, hem sosyal hayattan, hem insanlardan, insanların hallerinden, insanların olumlu veya olumsuz, daha doğrusu sevinç ve kederli hayatlarından da bir manada uzak kalıyoruz. Evet, yazar bir sosyolog olarak güvenlik sitelerin toplum hayatına verdiği zararları kitabında detaylıca anlatırken, güvenlikli sitelerin en çok da insanları ayrıştırdığına, en başından sterilize etmesi bile steril bir hayat tarzı sunduğuna, toplumun farklı tabakadaki insanlarıyla ilişkileri kesmesine ve yalnızlık kavramına odaklanmaktadır. Mekansal ayrışmanın toplumsal ayrışmayı tetiklemesi, zamanla toplumsal adalet, dayanışma ve bütünleşme kavramlarını da etkisi altına alması kaçınılmaz olacaktır. İşte bu tabii ki nasıl daha çok ortaya çıktı, ne tetikledi bunu? Bu da tabii ki ayrı bir sosyolojik bir vaka. Şöyle kısaca izah edebilirsek sevgili dinleyenlerimiz, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra farklı toplumların ilk kez bu kadar göç etmeye yeniden başladığı, ülke değiştirdiği, farklı coğrafyalarda yeni yaşamlar kurmaya çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz bugün. Yani bugün baktığımızda dünyanın birçok yerinde savaşlardan dolayı ya da ekonomik krizlerden dolayı insanlar yer değiştiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Amerika devleti Meksika sınırına duvar örüyor, İnsanlar buraya, kendi bu ülkeye gelmesin diye. Avrupa devletleri Suriyeli mülteciler Avrupa'ya gitmesin diye Türkiye'ye parasal destekte bulunuyor. Yani sizde kalsın, bize gelmesin. Efendim Yunanistan bir taraftan kendi ülkesine gelen kaçak mültecileri geri itiyor. Yani bir ne var? Bu göçlerden dolayı, mültecilerin artmasından dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı bir göç hareketlenmesi var. Aslında bunun da sebebi dünyadaki gelirin eşit ve adaletli bir şekilde dağıtılmamasından dolayı. Nasıl ki ülkelerde de, ülkemizde de öyle. Bir bakıyorsunuz bir aile belki milyonlarca insanın sahip olması gereken maddi potansiyele sahip bir aile. Dünyada da böyle devletler, böyle aileler var. Dolayısıyla gelir adaleti olmadığı zaman yoksulluk çeken, efendim sıkıntı çeken insanların yaşamış olduğu bölgelerde önce iç karışıklıklar oluyor, sonra savaşlar oluyor ve sonra da göçler meydana geliyor. Bu göçler meydana geldiği zaman da işte kendini güvenlikli ortama almak isteyen insanlar güvenlikli mekanlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün diyelim ki efendim işte Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye'de olan savaştan ve işte salgın hastalık oldu geçtiğimiz yıllarda bundan dolayı ya da diyelim bugün Gazze'de, Filistin'de insanlar katledilirken oradaki insanların bir kısmı bir yerlere göç ediyorlar. Ve göç ettikleri yerlerdeki insanlar da belki oraya efendim uyum sağlayamayabiliyorlar. Bir takım güvenlik sıkıntıları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla insanlar bir taraftan güvenlikli yerler ararken kendilerine bir kısım insan diyelim kitlesi, daha doğrusu büyük bir kitle, bir diğer taraftan da bir kısım insanlar da kendilerini güvenli ortamlara almaya çalışıyorlar. İşte steril hayatlar da, steril hayatların ve güvenlikli güya sitelerin oluşmasının temelinde bu tür hadiseler yatıyor ve bunlar da hem sosyolojik olarak ayrışmaya, mekansal olarak da ayrışmaya sebebiyet veriyor. Köksal Alver'in Steril Hayatlar isimli kitabı Hece Yayınlarından çıkmış. Sevgili dinleyenlerimiz, mutlaka kent sosyolojisini ve bugünü yorumlayabilme noktasında okumanızı tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, bu hafta da bizden bu kadar. İnşallah faydalı olmuşuzdur bu tanıttığımız kitaplarla ilgili sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.